Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 15. Ayrım. Bölüm 30. Gross'la FBI'deki ofisinde değil, Verizon merkezindeki bir kafede buluştular. Federal ajan spor kıyafetler giyinmişti. Haki rengi bir pantolon, polo tişört ve Washington Capitals'ın fermuarlı ceketlerinden vardı üzerinde. Kahvelerini alıp arkadaki masalardan birine oturdular. Gross, solgun ve endişeli görünüyordu. Küçük dükkanda geziniyordu bakışları. Sanki takip edildiğinden şüpheleniyor gibiydi. ''Bu işin gidişatından hiç hoşlanmıyorum,'' dedi Gross. Ellerini ceketinin cebine koydu, hemen sonra geri çıkardı. ''Sigara içer miydin sen?'' dedi Stone. Gross başıyla onayladı. ''Yeni bıraktım.'' ''Anlat bakalım.'' Gross öne eğildi ve başını eğdi. Önce Carmen Escalante ile neler olduğunu anlatın. Stone ve Chapman fakir ve sakat kızla ilgili bilgileri verdiler. Üzücü ama ondan da bir şey çıkmadı demek. Zaten çok fazla bir beklentimiz yoktu o taraftan dedi Stone. Carmen de dayısı gibi kurban. Yanlış yerde yanlış zamanda. Zavallı adam. Amerika'yı ne kadar seviyormuş. Bir de olanlara bak. Senin tarafta işler nasıl gitti diye sordu Chapman. Gross sandalyesinde döndü. Cevap vermeden önce kahvesinden bir yudum aldı. İşi uzatmaya karar verdim ve ağaç işinde çalışan Ulusal Park Servisinin bütün elemanlarını ve süpervizörlerini aldırdım. Süpervizörün adı George Sykes. Kayıtlara göre adamın 6 tane torunu var. Herkesinki kadar temiz bir geçmiş. Bütün işlem boyunca takımıyla berabermiş ve hiçbirinin işin içinde olmadığına kutsal kitap üzerine yemin ediyor. Ben de ona inanıyorum. Ağacın tesliminden dikilmesine kadar 7 kişi varmış etrafta. Hepsine rüşvet verilmiş olması imkansız. O zaman neden çukurun üzeri hala açıkmış diye sordu Stone. Gross gülümsedi. Bu konuda resmen eğitim aldım. Lafayette Parkı'ndaki bitkilere çok değer veriyorlar. Görünüşe göre sadece George Washington zamanından kalma şeyler ekiliymiş orada. O çukuru kazan adamlar tam tarihçiler. Bugün öğrenmem gerekenden de fazlasını öğrendim. Özel bir toprak hazırlamak için üzerini açık bırakmışlar. Ağaç bakımı uzmanı gelip taşıma sırasında ağaca zarar verilmiş mi diye bakacakmış falan filan. Ertesi gün çukuru kapatacaklarmış. Yani ağaç daha teslim edilmeden önce ağacın köküne koyulmuştu. Ulusal Park Servisi çalışanları işin içinde değiller, dedi Chapman. Stone Gross'a döndü. Ağacın kesin bilgileri var mı elimizde? Nereden geldiğini, o kısımda kimlerin olduğunu biliyor muyuz? Şu anda bunlar araştırılıyor. Benim anlayamadığım bir ağacın hiç kontrol edilmeden Lafayette Parkı'na nasıl getirildiği. Yani en azından içeri getirildiğinde bir köpek bomba kokusunu alabilirdi. Koca bir ağaç. Videoda da gördüğünüz gibi ağacı dikmek için vinç kullanılmış. Peki patlayıcı aramak için ağaca yaklaşan bir köpek geçmiş mi kayıtlara? Diye sordu Stone. Hayır öyle bir şey bulamadım. Çalışanlar da böyle bir şey hatırlamıyorlar. Eğer doğruysa bu da büyük bir güvenlik açığı, dedi Chapman. Evet ama bomba ağacın köküne konulmuş, dedi Gross. Kimin aklına gelirdi ki bu? Evet, tıpkı uçakların gökdelenlere çarpması gibi, dedi Stone. İç çamaşırlarına ya da ayakkabılara saklanan patlayıcılar gibi. Bizim onlardan çok daha ileride olmamız lazım. Yoksa daha çok masum insan ölecek. Gross bir yudum kahve daha aldı. Alnında bir sürü kırışıklık vardı. Başka bir şey var mı? Dedi Stone. Dikkatle Gross'u inceliyordu. Gross konuşmaya başladığında sesini o kadar alçaltmıştı ki Stone ve Chapman duyabilmek için öne eğilmek zorunda kaldılar. Bunu söylediğime inanamıyorum. Ama sanırım bizimkiler de bizi izliyor. Yani bizimle oynuyorlar. O yüzden sizinle burada buluşmak istedim. Bizimkiler mi? Neden böyle düşünüyorsun? Diye sordu Chapman. Gross yorgun bir ifadeyle Stone'a baktı. Senin Milli Güvenlik Konseyi'nden olduğunu biliyorum. Ben de bu kariyer için senelerce çabaladım. Ama öylece durup her şey yolundaymış gibi yapamayacağım. Stone iyice öne eğildi. Ben bu masadaki insanlara sadığım. Neden kendi tarafının sana karşı olduğunu düşündüğünü söyle bana. Stone hem mahcup hem de öfkeli bakıyordu. Sanırım bir nedenden telefonum dinleniyor. Hem evimdeki hem de ofisimdeki. Ayrıca ne zaman soru sorsam istediğimden de fazla insan karışıyor işe. Önce Stone'a, sonra Chapman'a baktı. Bana bir şey söyleyin. Gerçeği duymak istiyorum. Pekala, dedi Chapman hemen. Ama Stone sessiz kaldı. Bekliyordu. Patlama gecesindeki video var ya, patlamadan sonraki hani. Söylendiği gibi patlama kameraların görüntüsünü tamamen bozmadı. Gizli servisin de bugün söylediği gibi parkta bir sürü küçük kamera vardı. Ama hepsini paylaşmadılar. Gross susup onlara baktı. Peki dahası var mı? Chapman Stone'a bakış attı. Gross kaşlarını çattı. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Yani siz de benimle oynuyorsunuz. İki elim bağlıyken bu soruşturmayı nasıl yürütebilirim ki? Bakın size ne diyeceğim. Şu anda bu hayatta tek güvendiğim insan karım. Tanrı şahidimdir. Seni anlayabiliyorum. Neden size videonun tamamı veriliyor da bana verilmiyor? Chapman'a döndü. Lanet olsun, sen Amerikalı bile değilsin. Senin işin dışında tutulmanın mantıklı bir açıklaması yok, dedi Stone. Chapman'a baktı. Laptopun arabada mı? Chapman başıyla onayladı. Git getir. Chapman hemen gidip döndü. Bilgisayarını açtı, saniyeler sonra videoyu izlemeye başladılar. Kesintisiz halini. Video bitince Gross geri yaslandı. Afalladığı çok açıktı. Tamam, arkamdan iş çevrildiği için hala kızgınım. Ama bu görüntülerde FBI'den saklanacak bir şey yok ki. Doğru diye düşündü Stone. Ama öğrendiklerinin ışığında bakılınca Gross'un göremediği bir şeyler olabilir miydi? Herkesin parktan kaçmaya başladığı yerden tekrar oynat. Daha yavaş olsun, dedi Stone Chapman'a. Chapman söyleneni yaptı. Dur, dedi Stone. Dolmuş videoya bakıyordu. Özellikle bugün öğrendiklerinden sonra bunu daha önce görmediği için kendine kızıyordu. Boyutunu büyütebilir misin? Chapman birkaç düğmeye bastı ve resim daha da büyüdü. Görüntüyü sola çevirebilir misin? Chapman yine uğraşıp görüntüyü sola döndürdü. Stone parmağını ekrandaki bir noktaya koydu. Görüyor musunuz? Gross ve Chapman daha yakından baktılar. Ne? Dedi ikisi de aynı anda. Şu arabanın farları. Oradaki pencereye yansımış. Karanlık cama yansıyan yüzü gayet net görebilirsiniz. Diğer ikisi daha da yaklaştı. Tamam, dedi Chapman. Şimdi görebiliyorum. Gross başıyla onayladı. Peki, kim o? Takım elbiseli adam. İşte size bu yüzden videonun bu kısmı verilmedi. Dur bir saniye, dedi Gross. Takım elbiseli adam olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü bugün onunla tanıştım. Gross'un yüzü kızardı. Ayağa kalktı. Onun nerede olduğunu biliyor musun? Orospu çocuğu. Siz benden bilgi saklamaya devam ediyorsunuz. Belki de benim telefonumu dinleyen sizsinizdir. Stone Gross'a bakıyordu. Ajan Gross, sesini alçalt ve kendine hakim ol ve hemen otur. Stone'un ses tonu federal ajanın söylenenleri yapmasına yetmişti. Gross oturdu ama ifadesi hala öfkeliydi. Takım elbiseli adam bu ülke için çok önemli olan ve çok gizli bir görev için biriyle konuşmaya gelmişti parka. Peki sen bunu nereden biliyorsun? Ben sana bugün güvenilir bir kaynaktan öğrendiklerimi söylüyorum. Dediğim gibi, pencereye yüzü yansıyan adamla bugün tanıştım. Bu ülkenin düşmanı olan bir adamı izliyor. Belki de en büyük düşmanımızı, dedi Stone. Gross'un yüzü yavaş yavaş aydınlandı. Lanet olsun. Şeyi mi diyorsun, dedi. Stone elini havaya kaldırdı. Çok gizli bir görev bu. O kadar gizli ki, böyle büyük bir olayda adamın yüzünü ortaya çıkarmamak için FBI'dan videonun tamamını saklıyorlar. Bu konuyu şimdilik burada kapatalım. Ama o zaman bu adam da hedef olabilir, diye heyecanla atıldı Gross. Hayır, eğer o olsaydı hedefi ıskalamazlardı. Peki adam nerede? Yakınlarda. Tamam, dedi Gross. Bu bilginin bize faydası ne? Pek bir faydası yok, dedi Chapman somurtarak. Lanet olsun ki yok. Bölüm 31. Chapman, Stone'u kulübesine bıraktı ve sonra kaldığı yere gitti. Stone mezarlığın etrafında dolaşıp bir şeyleri topladı. Aynı zamanda da günün olaylarını düşünüyordu. Hangi yöne gitseler sonuç alamıyorlardı. O gece parkta olan herkes kontrol edilmişti. Bombayla ya da ateş açılmasıyla hiçbir ilgileri yoktu. Alfredo Padilla yanlışlıkla havaya uçurulmuştu. Marissa Fredman yakınlarda çalışıyordu ve sevgilisini aramıştı. Faut Türkekul, Adelphia ile buluşup çok önemli bir operasyon hakkında konuşacaktı. İngiliz polis görev için oradaydı. Dördü de önemli gibi görünüyordu ama altlarından hiçbir şey çıkmamıştı. Stone içeri girdi. Tekrar masasına oturdu. Saat geç olmuştu. Uyuması gerekiyordu ama yorgun değildi. Aklı dinlenemeyecek kadar hızlı çalışıyordu. Kitap okuyarak rahatlamaya çalıştı. Ama aklına Lafayette Parkı'nda olanlar geliyordu sürekli. Birileri bu dünyada en sıkı korunan yerlerden birinde inanılmaz bir terör eylemi gerçekleştirmişti ve görünüşe göre bunu yapmak için açık bir nedenleri de yoktu. Yemen'deki grubun yaptığı açıklamaya inanmıyordu. Bu operasyonun uzun zaman alması ve büyük kaynaklar kullanılması gerekiyordu. İslami teröristler de ikisinden de bol bol vardı ama paraları sınırlıydı. Boşa harcamayı göze alamazlardı. Bu yüzden bütün bunların sembolik bir nedeni olduğunu varsayamazdınız. Bir uçağı kaçırma zahmetine girip yüksek bir binanın tam içinden değil de yanından sembolik olarak geçirmelerini bekleyemeyeceğiniz gibi. Televizyona sürekli uzmanların çıkıp durmasını da desteklemiyordu. İnsanların korkacağını ve artık Kolombiya bölgesine gelmeyeceklerini söylüyorlardı. Ne olmuştu yani? Iowa ya da Maine'den gelen otobüs dolusu turistler tatile başka yere gidecek diye hükümet çaresiz kalmayacaktı ya. Bazı terörle mücadele uzmanlarının da söylediği gibi telafi edilebilir bir olay değildi bu. Bir alışveriş merkezi ya da havaalanı bilet kesme yeri değildi orası. Eğer öyle bir yerde patlama olursa, ülkedeki herkes korkar, alışveriş merkezlerinden ve havaalanlarından uzak dururlardı. Bu da ekonomiye epey bir zarar verirdi. Ama sadece bir tane Beyaz Saray vardı. Sadece bir tane Lafayette Parkı vardı. Eğer düşünme tarzım mantıklı değilse yanlış düşünüyorum demektir. Peki ama doğrusu ne o zaman? Tam farklı bir yöntem düşünecekti ki hızla sandalyeden yere kayıp masanın lambasını söndürdü. Dışarıda biri vardı. Yere oturdu. Masanın tahta döşemelerinden birini çıkardı. Tahtanın ucunda bir çivi vardı. Arka kısmına ise bir kılıfın içinde tabanca tutturulmuştu. İşi için Stone'un senelerce kullandığı silahtı. O zamanlar tıpkı eli gibi vücudunun bir parçasıydı bu. Stone silahı aldı, tahtayı yerine taktı. Arka cama doğru sürünüp dışarı baktı. Ay doğduğu için adamlar çalıların arasından yavaşça geçse de Stone nerede olduklarını görebiliyordu. Çünkü nereye ve nasıl bakması gerektiğini biliyordu. Cep telefonunu çıkardı, tam mesaj atacaktı ki bir ses duydu. Stone, seninle konuşmam gerek. Stone'un parmağı gönder tuşunun üzerinde kaldı. Sesi tanımıştı. Adamın onu görmek için neden buraya gelmiş olabileceğini düşünmeye başladı. Ne hakkında? Diye bağırdı. Sanırım ne hakkında olduğunu biliyorsun. Elinde bir silah olduğuna eminim ve ne kadar iyi kullandığını bana söylediler. Ve bütün çabalarına rağmen adamlarımı fark ettiğini de biliyorum. Bu yüzden eğer içeri gelip seninle konuşursam kimseye bir şey olmaz. Teke tek. Kabul mü? Değilse ne olacak? Dedi Stone. Gideceğiz. Neden inanamıyorum buna? Bu işte ikimiz de aynı taraftayız. Şu anda öyle hissetmiyorum. Sana söz veriyorum. Sadece konuşacağız. O zaman neden keskin nişancıların da olduğu bir grupla gece geldin? Ben bu şekilde seyahat ediyorum. Üstüne alınma. Sadece konuşmak istiyorum. Stone hızla düşündü. Burada çok fazla seçeneği yoktu ve bilgi iki yönlü bir sokak olabilirdi. Sadece sen, diye bağırdı. Ve evet, silahım var. Eğer havada gezinen tek bir kırmızı nokta görürsem, İşler hızla çirkinleşir. Anladın mı?
Anladım. İçeri geliyorum.
Yavaşça.
Tamam, yavaşça.
Riley Weaver çok geçmeden Stone'un kulübesinin kapısında belirdi. Kulübenin etrafı ölülerle ve şu anda en az yarım düzine silahlı adamla çevrilmişti. Bölüm 32.
Kapıyı arkadan kapat, dedi Stone. Ve soluna doğru ilerleyerek kapıdan uzaklaş.
Masanın arkasından çıktı. Penceredeki ateş hattından uzak duruyordu.
Ceketini aç.
Silahlı değilim. Ceketini aç.
Weaver söyleneni yaptı. Bir el onu hızla arayınca ürperdi.
Ayak sesin hiç duyulmuyor, dedi Weaver.
Stone adamdan bir adım uzaklaştı. Silahını ona doğrultmuştu.
Işık açabilir miyiz, diye sordu Weaver. Hiçbir şey göremeden hareket ediyorum burada.
Bu kadar silahlı adamla gelmeseydin sana daha kibar davranırdım.
Stone konuşurken sürekli hareket ediyor, adamın etrafında çember çiziyordu. Eski denizcinin de gece görüşünün keskin olduğunu biliyordu ve yanılmamıştı.
Tamam, artık seni görebiliyorum. Sen de beni görebiliyorsun, dedi Weaver.
Nasıl konuşmak istersin? Şöminenin yanındaki sandalyeleri görüyor musun?
Evet. Soldakine otur.
Peki sen nerede oturacaksın?
Başka bir yerde.
Weaver öne doğru ilerleyip çürük tahta sandalyeye oturdu. Kafasını hafifçe sağa çevirdi.
Artık seni göremiyorum.
Biliyorum. Ne istiyorsun?
Son buluşmamız çok tuhaf bitmişti.
Tamamen senin yüzünden.
Biliyorum. Kabul ediyorum.
Artık Milli Güvenlik Konseyi ile çalışıyorsun. Ve de FBI ile.
Ne olmuş?
Peki Milli İstihbarat Merkezi'nin bir parçası olmaya ne dersin?
Yeterince görev aldım. Teşekkürler.
Bomba patladığından beri çözüme hiç yaklaşamadınız.
Orada senin de casusların var. Senin yerleştirdiğin adam da aynısını yaptı. Pek bir faydası da olmadı.
Ben Carter Gray değilim. Sizin ikinizin pek de iyi olmayan bir geçmişi olduğunu biliyorum.
O yaptığı işte çok iyiydi. Sadece yaptıklarının hepsini onaylamıyordum, o kadar.
John Carr hakkında daha fazla şey de öğrendim.
Aferin sana.
Neden buradasın? Kabul etmeyeceğin bir iş teklif etmek için gelmemişsindir herhalde.
Arkanda başkanın desteği var.
Nedenini de biliyorum.
Stone karanlıktaki adama baktı.
Weaver'dan biraz uzaktaydı. Arkasında ve biraz sağında duruyordu.
Birini öldürmek için muhteşem bir açıydı.
Çünkü insanların çoğu sağ ellerini kullanırdı ve ateşe karşılık vermek için sağlarına dönemezlerdi.
Garip bir durumdu bu. Karşılık vermek için sola dönerlerdi. Tabii o zaman da çok geç olurdu.
15. ayrımın sonu. Sayfa 169. Devamı 16. ayrımda.